Ayrım 12.
Onlara göre her Türk bir kahramandı. Hulasa şu önlerini kapayan Ağrı Dağı ardında bir tılsımlı memleket vardı ve ben oradan gelmiştim. Hem de muzaffer ve kurtarıcı bir ordu içinde. Ağaç kümelerinin ev pencere aralıklarının beni gözetleyen köy kadınlarıyla genç kızlarla dolu olduğunu sezerdim. Ben biraz da çocukça bir heyecanla vaazlarıma hemen başlardım. Biz hepimiz Türk'üz ve kardeşiz derdim. Memleketlerimiz ise birdir, adı Turan. Biz hepimiz Turanlıyız, Turan'ın sınırları geniştir. Sarı Deniz'den Çin ülkesinden Tuna'ya kadar gider. Şu önümüzde akan Aras başı ve sonu Türk ülkesinde olan bir ırmağımızdır. Hazer Denizi Turan'ın bir iç denizidir. Sonra Karadeniz, Marmara, doğuda Aral Gölü, Baykal Gölü, hulasa doğuda ve batıda alabildiğine uzanan ovalar, dağlar, yaylalar hep bizimdir. Şimdi bu ülkeler birer birer kurtulacaktır. Kurtulan yurtlarda yeni Türk devletleri doğacaktır. Sonra bunlar birleşecektir. Bu vaazlar böylece uzar giderdi. Kimse bir şey sormazdı. Herkes dinlerdi. Fakat bu halının etrafına toplanan genç ihtiyar bu yeni Turanlılar bu söylenenlerden acaba ne anlarlardı? Bunu bilmiyordum ama ben söylediklerimin hepsini anladıklarını, hepsine inandıklarını kabul ederdim. Hatta bunlardan onların da benim gibi heyecan duyduklarını sanırdım. Sonra güneş artık kararır gibi olunca yerimden kalkardım, atıma doğrulurdum. O zaman orada toplananların hepsi ayaklanırlardı, dalgalanırlardı. Sanıyorum ki hepsi de bir şeyler söylemek, bir şeyler konuşmak isterlerdi. Ama hem uysal hem çekingen susarlar ve beni bahçe kapısına kadar götürür uğurlarlardı. Mehtaplı gecelerde Aras Vadisi çok esrarlıydı. Bu alçak, sıcak ve yeşil vadide gece sanki gündüz kadar aydınlıktı. Böyle gecelerde bir baştan bir başa uzanan dar tozlu yollarda atla ve yalnız dolaşmayı severdim. Sessiz ve ıssız gecede atımın ve benim toprak üstüne düşen ve yürüyen gölgemizi dalgın dalgın izlerdim. Bu vadi insan sellerini nice yolcuların yüzyıllar boyunca bir boydan bir boya akışını, geçişini görmüştü. Eski İranlılar, Romalılar, Araplar, Selçuklar, Moğollar, Osmanlılar ve daha niceleri. Şimdi biz de bu yolcular zincirinin bir halkasıydık. Nerelerden gelmiştik ve daha kim bilir nerelere gidecektik? Belki Turan'a, belki İran'a, belki Hind'e, Çin'e. Evet, biz bir kervan millettik. Bu kervan tarihin ta başında bir defa kalkmış ve bir daha oturmamıştı. İlerler geriler ama daima bir yerlere giderdi. Yayılış bizim tarihimizdi, yollar da vatanımız. Biz ebedi yolculardık ve şimdi ben bu yolculardan biriydim. Ne şanlı, ne baş döndürücü bir macera. Fakat bir gün tam en kuvvetli olduğumuzu sandığımız bir zamanda kafamızda yaşayan hayal binası, başkumandan vekili Enver Paşa'nın şöyle bir emriyle birden çöktü dağıldı. Sancaklarımızı sardık ve kılıçlarımızı kınlarına koyduk. Düşmanlarımıza Wilson'un 14. maddesi prensiplerine dayanarak sulh teklif ettik. Mütareke olacaktır, ateş kesiniz. Kasım 1918. Arkadan biraz geçince gelen ikinci bir emirde fethettiğimiz yerlerin tayin edilecek gün ve saatte adım adım Ermeni kıtalarına teslim edilmesi, çekilişin gece ve yerli Türk halkından habersizce yapılması bildiriliyordu. Öyle ki akşam bizim bayraklarımız altında uykuya dalan şu kurtardığımız Türkler sabah olunca gözlerini yabancı ve katil bir süngünün gölgesinde açacaklardı. Harp bitmişti ve biz yenilmiştik. İşte hesapta bu yoktu. Biz kendimizi galip gelmiş sayıyorduk. Şu bütün harp boyunca vaat edilen nihai son zaferi bekliyorduk. Bütün cephelerde son zaferi, son ve kesin zaferi bekliyorduk. Bize son zafer vaat edilmişti. Çekilen çileler onun için çekilmişti. Dökülen kanlar onun için dökülmüştü. Ölenler onun için ölmüşlerdi. Hayır, bu neticeyi beklemiyorduk. Hele burada bu cephede biz asıl vazifemize kendimizi daha yeni yeni vermeye başlamış sayıyorduk. Ordu Karadeniz'den Gürcistan'dan Hazer Denizi'ne ve İran içerilerine kadar büyük bir hareket alanı üzerindeydi. İran'da Tebriz işgal edilmişti. Bunu biliyor ve buralarda ne işimiz var demiyorduk. Hayır, daha da ilerilere gitmeliydik. Dipnot. Sonradan yapılan neşriyat mesela o zaman kolordu kumandanı olan Kazım Karabekir Paşa'nın hatıraları, o sırada kendisinin Enver Paşa'dan Tebriz'den hareket ederek Tahran'ı da işgal etmek, hatta daha ilerilere gitmek için emir aldığını göstermektedir. Görülüyor ki o yaşımıza yakışan ve şimdi çok safiyane görünen şeyler o zaman devleti fiilen elinde tutan Enver Paşa'ya da mümkün gibi görünüyordu. Girdiğimiz ülkeleri görmek, hayatlarını tanımak için zaman zaman vesileler buluyorduk. Yeni yeni yerler, çeşitli milletler ve bilmediğimiz meselelerle karşılaşıyorduk. İran Azerbaycan'ında, Nahçevan'da, Aras'ta halkın esas kitlesi Türktü. Gerçi eski Rusya kısmında bağımsızlıklarını çoktan kaybeden ve uzun zaman yabancı idare altında kalan bu halk kütlelerinin ruhuna bazı zaaflar yerleşmiş bulunuyordu. Örneğin savaş ve askerlik vasıflarını belki kaybetmişlerdi. Buna karşılık Türkiye Türklerinin bir türlü geliştirmeye vakit bulamadıkları ticaret ve tasarruf ruhu buralarda gelişmişti. Sonra asıl hedefimiz Azerbaycan'dı ve ordunun bir kolu oralara gitmişti. Bakü müstakbel Güney Kafkasya'nın baş şehri olacaktı. Biz de bulunduğumuz yerden Ermenistan içinden ve Zengezur'dan aşağarak Karabağ'a ve böylece de Azerbaycan'a Bakü'ye ulaşmak için yol açıyorduk. Bu bölge içinde bir keşif hareketine ben de katıldım. Girdiğimiz dağlık Ermenistan'da dağınık Türk köylerine rastlıyorduk. Bir gece böyle bir köyde köy davulcusunun şair Mehmet Emin Bey'in "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur." mısralarıyla devam eden şiirini bir düğün havası gibi çaldığını söylediğini, zurnacının buna ayak uydurduğunu gördüm. Bu bende çok etki uyandırdı. Demek ki milliyetçi Türk şiiri buraya bizden daha önce gelmişti. Zaten aslında güvendiğimiz de bu edebiyat değil miydi? Şimdi ise her şey birden çöküyordu. Fakat ilk şaşkınlık geçince bir kısım subaylar işi başka türlü düşünmeye başladık. "Hayır," diyorduk, "savaş bitmiş olamaz. Başkumandanlık gücünün son haddine gelmiş olabilir. Bulgar müttefikimiz tebliğde bildirildiği gibi savaştan çıkmış, düşmana teslim olmuş olabilir. İstanbul için harp belki artık devam edilemez bir şeydir. Fakat ne var ki İstanbul artık düşmanların elinde esir sayılır. Ama Türk vatanı yalnız İstanbul, yalnız Anadolu değildir ki. Şimdi buralarda onun yeni parçaları doğuyor. Ordu vatana dönse bile biz buralarda kalırız. Yeni birlikler kurar, savaşa devam ederiz. Fakat bu direniş ruhu galiba biraz genişti ki İstanbul arka arkaya yeni emirler veriyordu. Kafkasya'da kalan her asker asıl vatana fenalık edecektir. Düşman bunu mütareke şartlarının bozulması sayacaktır. Kendisi de taahhütlerini yerine getirmeyecektir vesaire vesaire. Zaten bir taraftan çekiliş başlamıştı. Yalnız kurtardığımız toprakları değil, kurduğumuz hayalleri de geride bırakarak çekiliyorduk. Ergenekon bir serap gibi gittikçe belirsizleşiyor, soluyordu. Bulduğumu sandığım suyu gene kaybetmiştim. Yollar atlı, yaya, genç, ihtiyar, kadın, erkek insanlarla doluydu. Hepsi de asker kollarının yanı sıra koşuyor, ağlıyor, yırtınıyor, feryat ediyorlardı. "Bizi kime bırakıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz?" Hele artık Anadolu demek olan Aras üzerindeki Markara Köprüsü'ne vardığımız zaman teessür ve heyecan son haddini buldu. Bölüğün önünde Sandıklılı Nuri Çavuş bağlamasıyla bir türkü söyleyerek yürüyordu. "Cezayir'e kara bayrak çekildi, garip anaların beli büküldü. Koç yiğitler Cezayir'den çekildi, sokakları mermer taştı, güzelleri sırma saçtı, Cezayir hey!" Bu hazin ve düşündürücü bir türküydü. Galiba herkes ağlıyordu. Markara Köprüsü'nün beri yakasına bu gözyaşları ve hayal kırıklıkları arasında geçtik. Dipnot: şimdi Aras suyu ve köprü Türkiye ile Sovyet Ermenistan'ın arasında sınır teşkil eder. Bu yaka artık Anadolu sayılabilirdi. Fakat ben ordunun emrini yerine getirdikten, her türlü resmi kayıtları attıktan sonra Kafkasya'ya, bu topraklara dönmek kararımı orada ve bu köprü başında verdim. Çok geçmeden de döndüm. Artık kimsenin değil, ruhumun, heyecanlarımın ve ülkümün emrinde olacaktım. Kızıl Elma. Milletlerin hayatlarında her ülke az çok hayal ile süslenir. Her idealist de az çok bir hayal adamıdır. Gerçi bu idealist bir kurtarıcı, yeni bir devlet kurucusu, yani gerçek bir liderse, asıl yığınları saran hayal ve heyecan dalgaları arkasında o kendi hesaplarını şartların gerçeklerine uyduracak ve ona göre eylemler düzenleyecek, yön tayin edecektir. Turan ülküsü bizim bu bahislerde işlenen gençlik yıllarımızın gerçi itici gücüydü. Ama bu ülkü ne eylemci ne de yön tayin edici önderini bulamadığı için Turan davası daha ziyade bir özlem, hayal ve heyecan kaynağı olarak kaldı. Ve sanıyorum ki en kapsayıcı ifadesini kızıl elma sembolünde, yani bir belirsizlikte buldu. 7. Bölüm. Erzurum'da terhis edildikten sonra Trabzon'a bir haftada vardık. Trabzon'dan İstanbul'a kalkan vapur terhis edilmiş askerlerle direklerine kadar doluydu. Bunlarla artık hiç kimse meşgul olmuyordu. Çöküntü, başsızlık, sahipsizlik daha Trabzon'da bindiğimiz Giresun vapurunun bordasına ayak basarken kendini gösteriyordu. Kaptan da şaşırmıştı. Etrafındaki mahşer kalabalığına boyuna "Denizde mayınlar vardır, dikkat edin!" diye bağırıyordu. Denizdeki mayınlara, gemideki yolcuların hele geceleri nasıl dikkat edeceği pek anlaşılmıyordu ama o gene sözlerini tekrar ediyordu. Bu bir garip yolculuk oldu. Boğaz içine vardığımız zaman ilk dikkati çeken şeyler İstanbul önünde yatan düşman gemileriydi. Karaya zorlukla çıktık. Galata rıhtımı berelerini yana eğmiş sarhoş Fransız bahriyelileri ve zenci askerlerle doluydu. Hele sağa sola yalpa vuran, önüne gelene sataşan bu bahriyeli oğlanlara hatta asker bile denemezdi. Biz iki arkadaş önce bir lokantada yemek yiyelim dedik ama sonra bu kararımızın yanlışlığını çabuk anladık. İşimizi hemen bitirerek oradan çıktık. Sırtımızda siyah Çerkes yamçıları vardı. Tabancalarımız kemerlerimize takılıydı. İri kalpaklarımızı biz de yana eğmiştik. Biz burada hala cephedeki subaylardık. Fakat bu kıyafetimiz tıklım tıklım yabancı askerlerle dolu lokantada derhal dikkati çekti. Hatta bir aralık piyanoyu döver gibi yumruklayan Bahriye askeri kılıklı bir sarhoş delikanlı marifetini kesti. Mırıltılar, homurtular çoğalıyordu. Fakat biz gürültü patlamadan acele işimizi bitirebildik. Kendi toprağımıza düşmanla ve düşman işgaliyle ilk defa böyle karşılaştık. Anladık ki burada artık biz hakim değiliz. Edirne'ye vardığım zaman İstanbul gibi burası da işgal altındaydı. Bir takım İtalyan kıtaları şehrin içine yerleşmekten korkarak şehir dışındaki eski tabyalara dolmuşlardı. İtalyanların kimseye saldırdıkları yoktu. Şehrin o da ana caddelerine ara sıra bir takım kalabalık devriye kolları çıkarıyorlardı, o kadar. Biz bir taraftan bir yedek subaylar birliği kurduk, bunun arkasından da bir takım gizli cemiyetler teşkil ettik. Bunların bazılarının Türk İttihadı yahut İslam İttihadı gibi büyük isimleri vardı. Geceleri çeşitli yerlerde toplanıyorduk. Bizce önemli görünen kararlar alıyorduk. Bir taraftan da Kolordu Merkezi ve Trakya Paşaeli Cemiyeti ile beraber çalışıyorduk. Asıl işim mektebe devam etmekti. Askere gidince muallim mektebindeki tahsilim eksik kalmıştı. Birkaç ay içinde onu tamamladım. Kararım mutlaka Kafkasya'ya dönmekti. O sırada Azerbaycan hükümeti İstanbul hükümetinden hocalar istiyordu. Bu imkan benim Kafkasya'ya dönmemi kolaylaştırdı. Edirne'den arkadaşlarım beni Turan'a gönderilecek bir elçi gibi uğurladılar. İstanbul'dan bir İtalyan vapuruyla yola çıktık. Karadeniz'de vapur Anadolu kıyıları boyunca yol alırken bazı sahil şehirlerine uğruyorduk. Buralarda yeni bir idarenin gelişmeye başladığı görülüyordu. Anadolu mücadelesi artık başlamıştı. Gerek bu iskele şehirlerinde dolaşırken, gerek vapur kendi kıyılarımız boyunca yol alırken düşüncelere dalardım. Kendi kendime sorardım. Acaba bu yolculuğa çıkmakla kendi topraklarımızla başlayan mücadeleden kaçmış olmuyor muyum? Fakat içimden beni bu yolculuğa inandıran sesler gelirdi. Harp iki tarafta da harptı. Hem benim alıştığım bir şeydi. Hatta harp Anadolu'da hiç şüphesiz daha kolaydı. Burada ne kadar zayıf düşmüş olsa da gene bir ordu kadrosu vardı. Tecrübeli kumandanlar vardı. Harpte pişmiş subaylar ve nihayet elde asker bir millet vardı. Bu ordu içinde benim yaşımda ve benim cinsimden binlerce ve binlerce genç çarpışacaktı. Halbuki Kafkasya'da ve daha ötelerde ne subay ne de çağdaş harbi tanıyan bir Türk milleti vardı. Harp bulutları ise şimdi bu ülkeleri her taraftan sarıyordu. Sonra bu ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'nun şu son gününe kadar korumaya çalıştığımız şu Yemen, şu Hicaz, şu Irak ya Suriye gibi bize yabancı, hatta düşman kalmış ülkeler de değildi. Buraları bizim aslımızdan, bizim dilimizi konuşan insanlarla doluydu. Nihayet en son ihtimal de Anadolu'nun arkasını verebileceği, bize kuvvet ve dayanak kaleleri olabilecek yerlerdi. Oralarda yerleşmek, çalışmak lazımdı. Kısacası oraları da bizim vatanımızdı. Sonunun neler getireceği bilinmeyen, neler sakladığı tahmin edilemeyen, fakat herhalde sırlar, muammalar, tehlikelerle dolu yolculuğuma işte bu ruh halleri içinde devam ettim. Batum iskelesinde sarhoş bir Gürcü zabiti eşyalarımı görmek istedi. Hemen bütün yüküm bir sandık kitaptan ibaretti. Önce bunlara önem verir gibi göründü. Fakat o kadar sarhoştu ki bütün yaptığı iş bu kitapları iskelenin üstüne karma karışık yaymaktan ibaret kaldı ve yıkılır gibi çekildi gitti. Sonra vagonların gece gündüz melankolik Gürcü şarkılarıyla inlediği Gürcistan'ı açtık. Nihayet güneyde Karabağ ile kuzeyde daimi karlarla örtülü Kafkas dağları arasında kalan Kür Nehri Vadisi'ne gelince artık doğudan Hazer Denizi'nin rüzgarlarını duyar gibi oluyordum. Buraları benim aradığım ve koştuğum yerlerdi. İstasyonlarda halk Aras Vadisi'ndekiler gibi hoş bir Türkçe konuşuyorlardı. Bu lehçe Kuzey İran'da Van Ovası'nda ve oradan Fırat Vadisi boyunca uzanan bir hat üzerinde yaşayan halkın az çok müşterek dilidir. Bu hat doğuda Horasan'dan ve İran Azerbaycan'ından gelip Fırat üzerinden Halep'e, Amik Ovalarına ve iç Suriye'ye kadar uzanan büyük bir istila ve yerleşme yoludur. Kür Vadisi boyunca doğuya doğru inilince Mogan çölünün kuzey kenarından dolaşılarak Bakü'ye varılır. Bakü çölün Hazar denizine dayandığı yerdedir. Fırtınalar toz bulutlarını burada dilediği gibi savurur. Buraları eski bir denizin dibidir ve dünya denizlerinin düzeyinden daha aşağıdadır. Bakü demek petrol demektir. Petrol kuyularının kuleleri Azerbaycan'ın merkezi olan Bakü'yü şehrin kuzey kenarına itibaren sık bir orman gibi sarar. Eğer petrol bulunmasaydı Bakü gene eski Bakü hanları zamanında olduğu gibi küçük bir kale, bir geçit noktası yahut gene 2000 yıl önce olduğu gibi mukaddes bir ateşgede yani daimi ateş yanan yer olarak kalırdı. Benim ilk işim bir süre Bakü'yü tanımaya çalışmak oldu. Vardığım zaman Bakü dünyanın bütün petrol şehirleri gibi kalabalık, hareketli fakat kozmopolit bir yerdi. Bir avuç okur yazarın kurmaya çalıştıkları yeni devlet daha ilk bakışta bu kozmopolit iş ve menfaat ehramının altında ezilmiş gibi görünüyordu. Bir makine yukarıdan ırk itibarıyla karışık, soysuz bir iş oligarşisi, aşağıdan da gene ırkça karışık fakat isyancı işçi kalabalığının baskısı altındaydı. Orta sınıf, mezhep ihtilaflarıyla az çok ayrılmış olmakla beraber gene de toplu bir birlik görünüş gösteriyordu. Yüksek öğrenim görmüş olanlar yok denilecek kadar azdı. Küçük ve orta aydınlar ise memleketin en imanlı ve en inanılır kadrosunu teşkil ediyordu. Ordunun kurulmasına çalışılıyordu fakat subay kadrosu yoktu. Bu karışık temel üstüne milli bir devletin kurulması ve temel tutması işinin çetinliği kendiliğinden anlaşılır. Bunun için kurucular ve bunların idealist olan azınlığı çetin bir dava karşısında bulunuyorlardı. İstanbul'dan Azerbaycan'a gitmiş olan Türk muallimleri tek tük istisnalar olsa bile daha ilk günden kaybolmuşlardı. Bakü'deki Çanakkale kahvesi İstanbul'u yeni bir merkez veya meserret kıraathanesi haline almıştı. Tavla gürültüleri sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar bu kahvenin sigara dumanlarına boğulmuş havasını dolduruyordu. Halbuki Azerbaycan şehirlerinde geleceklerini çoktan duydukları Türk hocalarını bekliyorlardı. Azerbaycan maarifini idare edenler de bundan şikayetçiydiler. Bu teşkilattan başta bulunanlardan bir bayanın bürosuna gidip hocalık istedim. Bana Taşya'da ve Kabil'se memleketin en uzak yerinde bir görev vermelerini rica ettim. Bu isteğim karşısında adeta şaşırdı, heyecanlandı. İstanbul'dan epey muallim gelmiştir fakat Bakü'den başka Azerbaycan'ın hiçbir yerinde bir tek Türk muallimi yoktur. Gerçi merkez mekteplerinde bunlardan birkaçına muhtaç olduğumuz doğrudur. Fakat bizim ihtiyacımız daha ziyade memlekete yayılacak olan idealistleredir. Bu duygularını anlatırken heyecanı artıyordu. Ben de heyecanlanmıştım. Hatta beni yanına alarak Maarif Nazırı'na, Dağıstanlı Sultanı'na çıkardı. O da sevindi. Her ikisi de ellerimi hararetle sıktılar. Bayanın bürosuna döndüğüm zaman bana ismimi sordu. Heyecan arasında ne onun ismimi sorması ne de benim adımı vermem aklımıza gelmemişti. İsminiz neydi dedi. Aydemir dedim. İşte o günden sonra benim adım Aydemir oldu. Artık Turan'daydım ve ben de bir Aydemir'dim. Atanma işlerimi hemen tamamladılar. Benim görev aldığım Nuha yahut diğer adı ile Şeki şehri, Azerbaycan'ın kuzeybatı bölgesine Büyük Kafkas dağlarının eteğindeydi. Buraya varmak için önce Gürcistan istikametinde trenle yol alınır, Yavlak istasyonunda inilir, sonra kuzey-şimale doğru kara yolculuğu başlar. Nuha gene görünüşüyle uzaktan küçük bir Bursa'yı andırır. Bursa nasıl Uludağ'ın bağrına sokulmuşsa Nuha da Kafkas dağlarının eteğine sarılmıştır. Bağlar, bahçeler içinden yükselen şehir, ağaçlıklar arasındaki evleri, çarşıları ve sonunda eski Şeki Kalesi ile gene Bursa gibi eteklerden dağlara doğru daralan bir üçgen şekli gösterir. Burası da Bursa gibi bir ipek şehridir. Bursa'nın yukarıdan Nilüfer çayına bakması gibi Şeki de Alazan Vadisi'ne bakar. Bursa'nın güneyindeki Uludağ'ın yerini Nuha'nın kuzeyinde Kafkas dağları alır. Eski kale yahut eski Şeki hanlarının konağı şehre hakimdir. Çarlığın kışlıları ve hapishane bu kalenin içindedir. Şehirdeki Ermeni azınlığı hesaba katılmazsa şehrin halkı Türktü ama iki cemaat halinde yaşıyorlardı. Sünni ve Şii Müslümanlar arasında bazı ayrılıklar vardı. Zaten bu ayrılık Türkiye'nin sınırlarından doğuya doğru gidildikçe hemen kendini gösterir. Şehir halkıyla ilk karşılaşmam hazin bir olayla oldu. Evvelce Azerbaycan'a çöküp bu şehre yerleşen ve Türkiye'li olan bir öğretmen o günlerde bir hastalıktan ölmüştü. Cenaze törenine hemen bütün şehir halkı katıldı. Sünni imamları ile Şii ahuntları, yani Şii imamı demektir, çarşıları kapattırarak arkalarına cemaatlerini katarak büyük mescidin önüne toplandılar. Şehir halkına karşı ilk defa burada konuştum. Ortaya cenaze konulmuştu. Etrafını hocalar, ahuntlar almıştı. Sonra dalga dalga şehir halkı büyük mescidin avlusunu sokaklara kadar dolduruyordu. İmam cenaze namazını kıldırmadan, son duasını yapmadan önce cenazenin başında yüksekçe bir yere çıktım. Apoletlerim yoktu ama bir subay kıyafetindeydim. Halk beni ilk defa görüyordu. Bu halkın ortasında bir cenazenin başında nişansız, apoletsiz fakat muntazam asker elbiseli bir genç her zaman konuşulan ve dinlenilenden ayrı bir şeylerden bahsediyordu. Bu söylenenlerin çoğu iyi anlaşılmamış olsa bile bu bir hadise gibi göründü. Biz evvela Türk'üz, sonra Müslümanız diye başladım. Halbuki Türk kelimesi son zamanlarda bilhassa aydınlar arasında yayılmakla beraber halk kendini daha ziyade Sünni Şii yani daha ziyade Müslüman olarak biliyordu. Türk sözü Osmanlı Türklerine verilen bir isimdi. Sonra, hepimiz hem Türk'üz hem de hepimizin vatanı birdir. Bu vatan ne Türkiye ne de Azerbaycan'dır. Bu vatan Turan'dır diye haykırdım ve devam ettim. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Sonrası kendiliğinden geldi. Onun içindir ki bu ölü burada bir garip değildir. O kendi toprağında, kendi kardeşleri arasında ölmüş talihli bir ilim şehididir. Halkın galeyanı artıyordu. Bir kısım memurlar, mektep hocaları, ölen öğretmenin ve benim yeni mektebimin öğrencileri ve çoğu çarşı halkı olan cemaat çok duygulanmıştı. Gözler yaşarmıştı. Hatta hıçkırarak ağlayanlar, çığırışanlar vardı. Sonra onlara şehidi anlattım. Şehadet din uğrunda olduğu gibi vatan uğrunda ölümdü. Ve bu öğretmen bir şehitti. Daha nice zaman önce buraya gelmişti. Milletin uyanması, vatanın yükselmesi ve istiklalin sağlamlaşması yolunda çalışırken ölmüştü. Bundan sonra onun kabri bu fikirlere bağlanan Türklerin bir ziyaret yeri olmalıydı. Ondan sonrasında kardeşler arasındaki düşmanlıkların, kinlerin unutulması, hepimizin tek bir kale gibi bir bayrak altında toplanmamız için dua ederek bitirdim. Cemaat deniz gibi dalgalanmıştı. Tören bittikten sonra ölen muallim Yaşar Bey'in tabutunu sanki bir bayrak gibi omuzlarında taşıyarak kabrine götürdüler. Burada hem Sünni hem Şii hocaları tekrar dualar okudular. Şehre dönerken dağılan bir kalabalık değil de canlı, kararlı, başlar dik bir topluluk olarak yürüdük. O günden sonra bu şehirde benim için günler, aylar başka türlü geçti. Bir eve değil hoca olarak geldiğim mektebin iki odalı bir dairesine yerleştim. Bu dairenin kapısı gece gündüz açıktı. Herkes kolayca bana gelebilirdi. Tıpkı Türkistan'da Aydemir'e olduğu gibi. Gündüzleri mektepte çalışıyordum. Mektep saatleri dışında çarşıları, mahalleleri dolaşıyordum. Geceleri muallimlerin, okuryazarların evlerinde toplanıyorduk. Bazen Sünni imamı Nur Mehmet Efendi'nin, fakat daha ziyade Şii Ahundu Feracullah'ın evine giderdim. Ahund Feracullah esmerce, yuvarlak, top sakallı, fakat dinç, hareketli ve bu şehirde halk ve eğitim hareketlerinin daima başında yürümüş, aydın düşünen bir insandı. Evindeki toplantılar canlı, faydalı olurdu. Günün konuşmaları bitince Farsça güzel şiirler okurdu. Hatta bana biraz Farsça da öğretti. Derse başladığım cimnazyumda çocuklar öğrenmeye hevesliydiler, beni seviyorlardı. Fakat benden başka Türk olarak yalnız Azerbaycanlı 3 muallim vardı. Bunlardan din dersleri hocası bir mahalle imamıydı. Türkiye'deki mekteplerde olduğu gibi orada da bu türlü hocalar mektebe adet yerini bulsun diye gelip gidiyorlardı. Diğer iki muallimden biri İstanbul'da okumuştu. Müdür olan Mehmet Efendizade ise Azerbaycan'daki okur yazarların yarısından fazlası gibi bir efendizade, yani bir din hocası oğluydu. Rus mekteplerinde okumuştu. Türkçesi harcı alem bir konuşma dilinden ibaretti. Uysal, terbiyeli fakat milli düşünce bakımından şahsiyetsiz bir insandı.